adam TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağı TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daiki'nin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la muhabbeti sunar.
Geçtim suyundan içtim, badem gözlü bir yar gördüm, kendimden geçtim. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, günlerden Perşembe. Tarih 24 Kasım, 7:04 dakika geçiyor saat. Burada 6'yı 4 dakika geçiyor saat. An itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı yayındayız. Saatler burada bir saat geri 6'yı 4 dakika geçiyor. Ve bilin bakalım 6'yı 4 dakika geçe burada durum nasıl?
Aşk beklemez.
Evet, hava aydınlanmaya başlıyor an itibariyle. Bizim gibi yapmayan ve saatleri Avrupa ile birlikte bir saat geri alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde an itibariyle saat 6.05. Ve Kıbrıs'ta işe gidenler, işe gidecek olanlar ki bu saatten yola çıkmamışlardır tabii daha erken. Ama örneğin saat 7'de, yani bundan bir saat sonra işe gitmek için ya da okula gitmek için yola çıktıklarında hava baya baya aydınlık olacak. İşte böyle bir Kıbrıs sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Günaydın.
Param kulum yok ama kalbim buruktur sana.
İçin toplu ulaşımla ilgili bir bilgi, bir uyarı. Marmaray seferlerinde yaşanan bir aksaklık var sevgili dinleyiciler. Marmaray Söğütlü Çeşme Halkalı arasında çalışıyormuş. Hattın kalan bölümünde bir arıza var ve bu nedenle çalışmıyormuş. İnsanlar istasyonlarda kaldılar diye mesajlar geliyor. Erenköy'den sonra gidemiyor. Hattaki arıza sebebiyle deniyor. Marmaray kullanarak işe gidenler, okula gidenler için İstanbul'da böyle bir durum var, bilginiz olsun.
Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Param kulum yok ama.
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü.
Aşk.
Elbette ilerleyen dakikalarda öğretmenlerle ilgili konuşacağız. Daha doğrusu öğretmenlerin sesini duyurmaya gayret edeceğiz. Ki aslında hep öyle yapıyoruz. Misal öğretmenleri en çok duyması, dinlemesi gereken insan Milli Eğitim Bakanı bunu yapmazken, hatta bunu yapmak yerine kulağını kaşırken, biz öyle yapmıyoruz, kulağımızı veriyoruz ve dinliyoruz öğretmenleri. Bugün de öyle yapacağız ilerleyen dakikalarda, ama onun öncesinde şu anda bizi okula gitmek için yolda dinleyen ya da gün içinde İstanbul'da örneğin Osmanbey taraflarında olacak öğretmen dinleyicilerimiz için vereceğimiz bir bilgi var. Daha doğrusu bir hediyemiz var nacizane. Osmanbey'deki Ramada Plaza Otel var ya, Osmanbey'de tam böyle köşede, kavşakta, Pangaltı kavşağında. İşte oranın kafesine giderseniz eğer, şu andan itibaren ki saat 7'yi geçti, 7'den itibaren bu akşam 8'e kadar Osman Bey Ramada Plaza'ya giriyorsunuz. Girer girmez böyle giriş katında çok güzel bir kafe var orada. İşte orada kafedeki arkadaşların, kahve hazırlayan arkadaşların yanına gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki günaydın ya da iyi günler, gün içinde de gidebilirsiniz, fark etmez. Nihat Sırdar'ın selamı var, ben öğretmenim diyorsunuz ve dilediğiniz kahveyi ücretsiz alıyorsunuz. Öğretmen kimliğinizi gösteriyorsunuz tabii bunun için. Kimliğinizi göstermeniz ve Nihat'ın selamı var demeniz yeterli. Bu arada kahvenizi aldığınızda bir fotoğraf çektirmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Sizin için çok güzel böyle özel bir fotoğraf köşesi de hazırlamışlar. Gittiğiniz zaman göreceksiniz. En azından İstanbul'da bizi dinleyen öğretmen dinleyicilerimize, öğretmenlerimize böyle küçük bir armağanımız olsun istedik. Ramada Plaza, İstanbul Otel'le, Osman Bey Otel'le birlikte. Şimdiden afiyet olsun diyelim öğretmenlerimize. Ah o güzel. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda Öğretmenler Günü'yle ilgili konuşacağız zaten. Tabii şu anda yoldasınızdır, okula gidiyorsunuzdur, o taraflardasınızdır falan diye söylüyorum. Ama dediğim gibi gün içinde de uğrayabilirsiniz, fark etmez. Bu akşam 8'e kadar geçerli. Öğretmen kimliğiyle gidiyorsunuz, Nihat'ın selamı var diyorsunuz, dilediğiniz kahveyi alabiliyorsunuz. İsminin ne kadar uzun olduğunun bir önemi yok. Böyle karamel, macchiato bilmem ne falan hiç fark etmiyor.
Ah o güzel gözlerin, gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı aklımda. Gözlerin, ah o güzel gözlerin, gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı aklımda.
Güne başlarken bir bilgi daha. Dün gece yarısından sonra benzine zam, motorine indirim geldi. Kafalar iyice karıştı. Hayır, iki gündür benzine indirim oluyordu. Hatta arka arkaya üç tane indirim oldu. Şimdi niye birden zam oldu?
Bir tek şey kaldı aklımda.
Benzine önce bir 77 kuruş... sonra bir 75 kuruş, arkasından da bir lira 16 kuruş indirim gelmişti. Şimdi dün gece yarısından sonra, yani bugün itibariyle bir 55 kuruş zam geldi. Motorinde ise 95 kuruş bir indirim oldu. Ne oldu en son fiyatlar? Abi o kadar oynak, o kadar sürekli değişiyor ki. Şimdi benzinin litresi böyle ortalama 20 lira 58 kuruş civarında falan oldu. Bu son gelen zamla birlikte. Motorinde de fiyat yaklaşık böyle 23.80-24 lira arasında falan, o civarlarda. Tabii şehrine göre, markaya göre, istasyona göre değişiklik gösterebilir ama o civarlarda.
Bir güler bir ağlarım, durur durur söylerim, gözlerin kaldı aklımda.
Hadi biraz daha kafa karıştırayım. Benzine zam geldi dedim ya bugün itibariyle. Bu gece yarısından sonra benzine bir 40 kuruşla indirim bekliyoruz. Şimdi alayım mı? Almayayım mı? Depoyu doldurayım mı? Doldurmayayım mı? Ne yapayım?
Gözlerin kaldı.
Çok karışık, çok.
Gözlerin, ah o güzel gözlerin, gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı aklımda. Gözlerin, ah o güzel gözlerin, gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı aklımda. Gözlerin, ah o güzel gözlerin, gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı aklımda.
Gözlerin. Kasım ayının sonuna doğru yaklaşırken, Aralık gelirken, Aralık'la birlikte yeni yıl beklentisi de oluşacak. Yeni yıl muhabbetleri başlayacak artık. Geride bıraktığımız yılı değerlendirmeye başlayacağız. Sadece biz değil, bütün dünya bunu yapıyor olacak. Nasıl bir yıl geçirdik? 2022'de neler oldu diye konuşacağız. En çok neyi konuştuk diye konuşacağız. Böyle değerlendirmeler olacak. Bizim için tabii çok acı değerlendirmeler olacak. Çünkü yıl sonu gelince bu yılın başında mesela şunun fiyatı ne kadardı? Yıl sonu ne kadar oldu falan diye konuşacağız. O biraz bizim canımızı acıtacak kesin. Şimdiden başlamış mesela her sene Oxford sözlüğü yılın kelimesini seçiyor ya, biz de konuşuyoruz. Daha seçilmemiş, oylamayla belirlenecekmiş. 3 sözcük kalmış finale. her yıl zamanın ruhunu yakalamak için belirlediği yılın kelimesini bu kez oylamayla seçecekmiş Oxford Sözlüğü. İlki hem popülaritesi hem de anlamı konusunda çok kişinin hemfikir olduğu metaverse kelimesiymiş. Bu metaverse kelimesinin kullanımı son dönemde 4 katına çıkmış. Günlük konuşmalara dahil olmuş. O nedenle girmiş. İkinci kelime, kelimeden çok bir manifestoyu çağrıştırıyor. I stand with. Artan aktivizme olduğu kadar taraf seçmeye ve bir anlamda bölünmeye işaret ediyormuş. Yani böyle Türkçe'ye yanındayım diye çevirmek mümkün bir kelime bu. Üçüncü kelime de Goblin Mod. Toplumun dayattığı beklentileri reddetme fikrine dayanıyormuş. İlk kullanımı 10 yıl öncesine kadar gitse de son dönemde yeniden popüler olmuş. Kafaya göre takılmak olarak özetlenebilecek bir kavram olduğu söyleniyor Goblin Mod. Normale dönmeyi reddedenlerin ruh halini yansıtıyormuş. Şimdi biz henüz yılın kelimesini seçmeyiz. Biraz daha bekleriz çünkü biz İngilizler gibi değiliz. Bugünden yarına bizde her şey bir anda değişebildiği için. Onların ya da mesela bir senede yaşadıklarını biz bir haftada yaşadığımız için. Biz de yılın kelimesini bugün seçsek Aralık'ta değişir mesela. Bir anda başka bir şey çıkabilir. Cep telefonundan bir siyasetçinin telefonu birdenbire kendi kendine mesaj atabilir, tweet atabilir. Tabii öyle şeyler olabilir. Biraz düşünürüm, o kadar ne problem. Ya da mesela bir meclis kürsüsünde bir toplantıda yapılan konuşmada kullanılan bir kelime olabilir. Bir dil sürçmesi olabilir. O yüzden yılın kelimesini belirlemekte biz de acele etmiyoruz. Aralık ayını bekliyoruz onun için. Aralık'ta yaparız onu. Biraz düşünürüm, o kadar ne ma problema. O kadar ne ma problema. O kadar ne ma problema. Yoksa dinleyicilerimizden şu anda gelen mesajlardan edindiğim benim izlenim bakıyorum. Net bir şekilde yılın kelimesinin zam olduğunu söylüyorlar. Bizde yılın kelimesi zamdır. Başka ne olacak bu kadar çok kullandığımıza göre diyenler var. Nihat'cığım, öğretmen olarak selamınızı söylesek motorinde de bir indirim yaparlar mı? Yok canım, öyle bir şey yok. Bana baktı. Ya tabii gönül ister ki ben bütün Türkiye'deki öğretmenlere ücretsiz kahve dağıtayım, böyle bir hediye vereyim ama... Bana baktın, ben bunu yıllardır yapıyorum. Yani bu Osman Bey Ramada Plaza Otel'le bayağı uzun zamandan beri yapıyoruz. Daha bir tane kahve zinciri de gelip mesela gelin bunu hep beraber yapalım, bütün Türkiye'deki şubelerimizde yapalım demedi. Ben kahve zinciri olsam yapardım mesela, girerdim bu işe, yapmıyorlar. Olsun, biz bir öğretmenimizi bile bugün gülümsetip mutlu edebilirsek bu şekilde bizim için kârdır. Bir daha söyleyeyim, radyosunu yeni açan, İstanbul'da bizi dinleyen öğretmenler, Osman Bey Ramada Plaza Otel'de bu akşam 8'e kadar sizin için ücretsiz bir kahve var. Gireceksiniz Osman Bey Ramada Plaza Otel'e, oradaki kafeye, diyeceksiniz ki Nihat'ın selamı var diyeceksiniz, öğretmen kimliğinizi göstereceksiniz, istediğiniz kahveyi ücretsiz alacaksınız. Yalnız kahvenizi aldıktan sonra bir fotoğraf çektirin, onu unutmayın. Orada çok güzel bir fotoğraf köşesi de hazırlamışlar sizin için. Sonra o çektiğiniz fotoğrafları bana da gönderiyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Bana baktığın an ateşler yakmadı mı? Bin bir iş meylesen sevdaya atmadın mı? Bana baktığın an ateşler yakmadı mı? Bin bir iş meylesen sevdaya atmadın mı? Bak hemen karşılıklı jestler var. Hatay'dan Fatih öğretmen göndermiş. Diyor ki çalıştığım köyde hangi evin kapısını çalarsan çal, Fatih öğretmenin selamı var de, sana güzel bir Hatay sofrası kurarlar diyor. Teşekkür ederim öğretmenim.
başındayım, hep yanında ol. Aşkına sevdalıyım, heyecanlıyım.
Yılın kelimesini bilmiyorum ama yılın cümlesi belli. Nedir yılın cümlesi? Togu durduramayacaksınız. Bak bu yılın cümlesi olabilir gerçekten de. Her konunun cevabı olarak bunu verebiliyorsun. Sana bir soru soruyorlar. Sıkışıyorsun, cevap veremiyorsun, böyle yapıyorsun. Togu durduramayacaksınız. Her yerde kullanılabiliyor. Her sorunun cevabı olabiliyor. Her sorunun yani.
Sevdalıyım, heyecanlıyım. Daha yolun başındayım, hep yanımda ol. Sanki bir rüyadayım.
An itibariyle 6'yı 20 geçiyor burada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat ve baya baya hava aydınlık sevgili dinleyiciler. Demek ki biz de bir saatleri geri almış olsak. Aydınlıkta işe gideceğiz yani. Onu şu anda yaşıyoruz, görüyoruz. Hem de Türkiye'nin dibinde. Peki nasıl bir sabah trafiği var? Hemen dönelim, sabah trafiğinin durumuna bir bakalım. Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Opet'in sunduğu, pardon, Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet, ben Nihat Sırdar'la. Bir an böyle yanımda bir sivrisinek varmış gibi hissettim, ondan belki olabilir. 24 Kasım Perşembe gününün sabahındayız. 7.30'u geçti saat. Burada 6.30 an itibariyle 6.33 hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve hava bildiğiniz aydınlık. Daha 6.30 hava aydınlık, bak 7 değil yani. Neyse, bunun hüznünü bol bol yaşayacağız, o belli de. Bugün Öğretmenler Günü. Yayının başında söylediğim, İstanbul'da bizi dinleyen öğretmenlere bir hediyemiz var diye. Osman Bey'deki Ramada Plaza Otel'e giderseniz içeride hemen girişte bir kafe var. Oraya gidiyorsunuz. Nihat'ın selamı var diyorsunuz. Öğretmen kimliğinizi gösteriyorsunuz. Bu akşam 8'e kadar dilediğiniz kahveyi ücretsiz alabiliyorsunuz. Şimdi tabii bu gazla bazı öğretmen dinleyicilerimiz. Mesela İzmir'de diyor ki öğretmen dinleyicimiz Zehra. Boyoz aldım, Nihat'ın selamı var dedim. Oo, benden de çok selam dedi ama parayı aldı. Canım, İzmir için geçerli değil o. Olur mu, bütün Türkiye'de bugün ne güzel aslında. Nihat'ın selamı var, ben öğretmenim de. Mis. Ama ben kahvemi şöyle deniz kenarında boğaza karşı içmek istiyorum derseniz, bakın öyle bir imkan da sunayım hadi size. Rumeli Hisarı'nda Kale Kafe vardır, Kale Kafe Pastane. Hemen böyle otobüs durağının arkasında. İskelenin tam böyle çaprazında, karşıda. Heh. İşte Kale Kafe'ye gidin, Nihat'ın selamı var, ben öğretmenim deyin, orada da kahve ücretsiz. Buyurun. Bunu gün içinde de yapabilirsiniz. Daha ne yapayım ya? Bir tane kahve ücretsiz olursa ne kadar da güzel olur, keyfimiz yerine gelir falan diye konuşurken, böyle küçük bir hediyeyle öğretmenlerimizi en azından mutlu etmeye çalışırken, o sırada birbirlerine çok daha büyük, çok daha güzel hediyeler verenler var. Hani şu geçtiğimiz gün konuşmuştuk ya, Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın amcaoğlu Sedat Varank'ın ortak olduğu şirket, Bodrum Ortakent'te tamamı deniz manzaralı 180 dönüm araziyi emlak konuttan ihaleyle almıştı. Hani bunu konuşmuştuk daha önce, hatırlıyor musunuz?
Şişeleri.
İşte bu olayla ilgili daha da önemli bir detay ortaya çıkmış ve bugün Sözcü Gazetesi o detayı gündeme getirmiş. Sedat Varank'ın ihaleyi aldığı emlak konut Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ve buranın bakan yardımcısı kim? Fatma Varank. İhaleyi alan kim? Sedat Varank. Peki Fatma Hanım, ihaleyi alan Sedat Varank'ın nesi oluyor? Ablası oluyor. Kardeş sevgisi güzel bir şey tabii de. Ne güzel bir dayanışma değil mi? Ne kadardı? 180 dönüm arazi. Ne kadarmış? 6 milyarlık rant diyor. 6 milyar diyor. Kardeşi almış ihaleyi. Bakan yardımcısı kendisi. Namın yürüsün, sen bak kendi keyfine. Bizde durum nasıl? Biz de bakıyoruz. Benzine indirim mi geldi? Motorinde işte mesela 95 kuruş indirim var. Dur bir daha zam gelmeden depoyu dolduralım derdindeyiz. Ya da mesela dün gece yarısından sonra yayınlandı resmi gazetede bir ÖTV matrah düzenlemesi bekleniyordu. Otomobilde hani ÖTV'lendirilirken uygulanan matrah var ya, işte o matrahlar yükseltildi. Bu da otomobilde bir indirim olur mu beklentisi oluşturmuştu. O nedenle 1 Aralık'tan sonra matrah düzenlemesi yapacağız dediği için Hazine ve Maliye Bakanı, satışlar bir anda durmuştu. Şimdi 1 Aralık beklenmeden dün gece itibariyle yayınlandı bu matrah düzenlemesi. Peki ne oldu? Sizce ne olmuş olabilir? Ne oldu? Otomobillerin fiyatı yarı yarıya düştü. Ha, olur. Tahsinim. Okumadın yok ki tahsili. Olur mu öyle şey tahsinim? Önemli olan benim vergi tahsilim. Olur mu öyle şey ya? Ne olduğunu ben size söyleyeyim. Bu matrah düzenlemesi sonrasında... ucuz otomobillerin fiyatında böyle %10'la %16 arasında, o civarlarda bir indirim oldu. Ne kadar olmuş mesela? Fiyat Egea'nın, en ucuz Fiyat Egea'nın fiyatı %11 civarında bir indirim görmüş bu matrah artırımı sayesinde. Ve fiyatı 402 bin liradan 355 bin liraya düşmüş. En ucuz Renault Clio'nun fiyatı 448 bin liradan %16 indirimle, 16.67 indirimle 373 bin liraya düşmüş. En ucuz Renault Clio. En ucuz Hyundai i20'nin fiyatı da 437 bin liradan bu %16.67 indirimle 364.166 liraya inmiş. Yani bu yapılan matrah güncellemesinden sadece fiyatı 595 bin liranın altında kalan fiyata sahip modeller etkileniyor. Onun üzerindeki modeller etkilenmiyor. Fiyatı 595 bin liranın altında olan kaç tane sıfır otomobil var? Ha işte saydım 3. Onlar da o modellerin en ucuz versiyonları. Öteki ne kadardı? 6 milyar mıydı? Arazinin yaratacağı potansiyel. O yer zülfünü tarar da gönül yâri arar. O yer zülfünü tarar da gönül yâri arar. Dünyada sevmeyen... Yani evet, Canikos'u gördüğünüz gibi ekonomiyle ilgili koşullar ne olursa olsun çatır çatır çalışmaya devam ediyor. Hatta 16 ay önce de kendisi çalışmış, çalışmaya başlamış. 16 ay gizlenen ihaleni kimin aldığı ortaya çıkmış. Bak 16 ay önce yapılmış ihale. Daha doğrusu ihale derken öyle ihale değil. Demişler ki sen gel demişler. Bu işi sen yap. Ne kadara yaparsın demişler. O demiş ki bu kadara yaparım. Yok demiş şu kadara yap. Pazarlık etmişler. Ona yaptırmışlar. Yani bir başkasının dur ben yaparım, daha uygun fiyata yaparım, ben bu konuda daha tecrübeliyim demesine bile müsaade etmemişler. Peki kimi çağırmış olabilirler sizce? Sizce? 5 tahmin hakkınız var. Evet doğru, o 5 müteahhitten birini çağırmışlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü Kazlıçeşme Sirkeci Raylı Sistem Projesi'nin ihalesi tam 16 ay sonra açıklanmış sevgili dinleyiciler. Bakanlığın uzun süredir gizlenen ihaleyi 480 milyon liraya Colin'e verdiği ortaya çıkmış. Dedim size 5 tahmininiz var diye. İkincide mi buldunuz, üçüncüde mi buldunuz? Çünkü birinci tahmin ediyorum ben, birincinin hangisi olduğunu da. Milyonlarca liralık iki ihalede Kamu İhale Kanunu'nun doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmış. Yani bir adrese ihale teslim edilmek isteniyorsa bu 21B kullanılıyor ya. Heh, işte burada da 21B kullanılmış. Yüzünü görmesen bir dakika bir saniye ölüyorum. Kolin İnşaat'ın devletten son 10 yılda aldığı ihalelerin toplamı 30 milyar lirayı bulmuş. 30 milyar. Aşkın büyük yalansa benim büyük yalancı. Varsın hiç güldürmesi seni. Neydi? Matrah arttırımında ne kadar indirim oluyordu? Kaç para iniyordu fiyatı arabanın? Çok zor çıkmak bu kazadan zararsız. İnan umurumda değil hiç ne dedikleri ve de arkamızdan dönen o dolaplar. Gülüm göremiyorum. Temeli 2013 yılında atılan ve 1080 günde tamamlanacak denilen 2013 yılı. Biz şu anda hangi yıldayız? 2022. Yani üzerinden 9 sene geçmiş. Her yerde 9 çarpı 365. Basit matematik. Ne yapıyor? 3000 küsür gün falan mı oluyor? Öyle bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Ne 3000'i? 3000'i geçiyor. Ankara İzmir yüksek hızlı tren projesi. Aradan geçen 9 yıla karşın tamamlanmamış. Projenin maliyeti 4.3 milyar lira olarak açıklanmış sevgili dinleyiciler. 2013 senesinde. Ve bilin bakalım şu anda maliyet kaç paraya çıkmış bitmediği halde. Yani bitmediği halde 4.3 milyara yapacağız diye başlamışlar. Fiyat şu anda 47.1 milyar. Yani gördüğünüz gibi hesap kitap gerçekten biliniyor. Zamanında metrobüs yolcu hesabını yapan arkadaş belli ki Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışmaya devam ediyor. Projede kilometre başına maliyetin 5 milyon dolar olduğunu belirten CHP milletvekili Ulaş Karasu, bunun dünya standardı 1,5 milyon dolar. Böyle bir maliyet dünyanın neresinde var demiş. Yani bu yüksek hızlı tren yapılan projelerde dünya ortalaması kilometre başına 1,5 milyon dolarmış. Bizde 5 milyon dolara çıkmış maliyet kilometre başına. Ruhum daraldı son. Ve daha da iş bitmiş değil yani. Bıktım. Bilin bakalım aradaki 3,5 milyon dolar kilometre başına. Ki Ankara İzmir hattından bahsediyoruz. Toplamda 47.1 milyar olmuş şu ana kadar maliyet. O aradaki fark acaba ne olmuş olabilir? Ne olacak, deve olmuştur. Gitmen yok mu? Hayatımdan sessizce. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na yanıtlaması istemiyle soru sormuş milletvekili Karasu. Demiş ki bu ihale hangi gerekçelerle 21. madde B bendi usulüne göre yapılmakta demiş. Bunu da 21B ile yapmışlar bu arada. Cumhuriyet, hayır şimdi 21B diyor ya işte böyle afet durumu, çok acil durum bilmem ne. İşte acil diye 2013'te yaptıysan niye hala bitmedi? 9 sene geçmiş üzerinden, 9. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesini neden açık ihale yapmadınız diye sormuş. 21. madde bendiyle ihaleyi kazanan ERG İnşaat. Siz başıma bir dert oldun. Bu bizim listede var mıydı ya? 5 arkadaş listesinde. Şeytan yanında mı? Dövizdeki dalgalanmayı öne sürerek ek ödeme talep etmiş midir? Ettiyse kaç liralık bir ek ödeme talebi olmuştur? Çıktım sokaklara kutlar bir şampiyonluk gibi ruhum pozitif basıyor. Bir de işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Yani işte bu hep belirgin isimleri çağırıp ihaleleri onlara veriyorlar, yaptırıyorlar ya. Yaptırıyorlar da ne oluyor? O yani o yapılan işler nasıl işler? İşte onu da dün Düzce'de gördük. Şimdi dün sabaha depremle uyandık malum. Sabah çok böyle deprem konuştuk. Şükür bu arada bu kadar büyük bir deprem, yani 6 büyüklüğündeki bir deprem, işte Düzce'de mesela böyle bir yıkıma yol açmadı. Peki neden yıkıma yol açmadı sizce? Çünkü 99 depremlerinden sonra, yani hem Gölcük hem de Düzce depreminden sonra Düzce'nin büyük bölümü yeniden inşa edildi. %80'inden fazlası. İşte o yeniden inşa edilen ve deprem yönetmeliğine göre inşa edilen binalar zarar görmediği için bir can kaybı yaşamadık, can kaybı görmedik. Demek ki aynısını Düzce'de yaptığımızı 99'dan bugüne İstanbul'da yapabilmiş olsak, benzer bir problemi İstanbul'da da yaşamayacağız beklenen büyük depremde. Ama biz ne yaptık İstanbul'da? İstanbul'un %80'ini mesela yeniden inşa edeceğimize, depremde en çok hasar görecek olan semtleri yeniden inşa edeceğimize, yıkıp yeniden yaparsak en çok para kazandıracak yerlerdeki binaları yıkıp yaptık, değil mi? Şimdi dönelim tekrar müteahhit konusuna. Bu müteahhitleri çağırıp gelsen ben sana vereyim bu işi, sana yaptırıyorum diyorlar ya. İşte o %80'i yeniden yapılan Düzce'de de yapılan binalardan bir tanesi ve dün en çok zarar gören binalar, ki kamu binaları yine, o kamu binalarından bir tanesi, mutlaka görüntüsünü görmüşsünüzdür, Düzce Adliyesi binası. İşte Düzce Adliyesi'nin 99 depreminden sonra yapılmasına rağmen ciddi hasar görmesi dikkat çekti diyor haber. Adliyeyi yapan kim? Aras İnşaat. 11 kentte daha adliye binasının yanında çok sayıda devlet hastanesi ve kamu binası ihalesi almış. Düzce'deki depremde en fazla hasarı gören bina, tek kamu binası hatta, Düzce Adliyesi olmuş, haberde öyle diyor. Düzce Adliyesi'nin özellikle dış cephesinde hasar meydana geldi. Ana giriş kapısının bulunduğu cephedeki granit kaplamalar bloklar halinde yere düştü. Depremin gece yarısı olması, gün içinde büyük yoğunluk yaşanan giriş kapısında yaşanabilecek bir facianın önlenmesini sağladı. Yani gündüz saatlerinde meydana gelse insanlar çok ciddi zarar görebilirdi. Ankara merkezli Aras İnşaat tarafından 2006 yılında inşaatına başlanan Düzce Adliyesi 2008 yılında tamamlanmış sevgili dinleyiciler. Bana sokulsa... Aras İnşaat çok sayıda şehirde ağırlıklı olarak adliye, cezaevi, hastane olan kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Şirketin tamamladığı bazı projeler şöyle: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bakırköy Kadın Cezaevi, Aksaray 2000 kişilik öğrenci yurdu, Aksaray 400 yataklı devlet hastanesi, Ankara Etimesgut 250 yataklı devlet hastanesi, Ankara Hakim Evi, Ankara Şaşmaz, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sincan Adliye Sarayı, Denizli Adliyesi, Gazi Hastanesi, bak bunların hepsini bir şirket yapıyor ha. Erzincan Stadyumu, Gazi Üniversitesi Teknopark, Gümüşhane Hastanesi, Gaziantep Hastanesi, Gaziantep Adliyesi, Hatay Adalet Sarayı, Kahramanmaraş Adliyesi. Değil mi? Adliye konusunda demek ki uzmanlar herhalde. Ve bu şehirlerde hiç adliye inşa edebilecek kimse yok. Hep onlar yaptığına göre devam ediyor. Tekirdağ Adliyesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri. Şu anda da devam ediyormuş Ankara Sincan 480 yataklı devlet hastanesi, Samsun 4000 kişilik öğrenci yurdu, Yozgat Yerköy 100 yataklı devlet hastanesi, Zonguldak 400 yataklı devlet hastanesi inşaatları da devam ediyormuş. Bunların hepsini bir firma almış ihalesini. Hiçbiriniz yapamıyorsunuz değil mi başka? Kimse. Ve Düzce'de hasar gören tek kamu binasını da bu arkadaşlar yapmışlar. Nasıl? Yani tercih doğru. Evet, bir Canikos'u çalmak şart oldu. Ben de aynı hissiyat içindeyim, katılıyorum size. Ama bugüne dönelim biz. Tamam, birazdan çalarız Canikos'unu tabii de. Bugüne dönelim. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Hep konuşuyoruz ne durumdayız, bizim durumumuz nedir diye. İşte fiyatlarla ilgili konuşuyoruz, ekonomiyle ilgili konuşuyoruz. Eğitim İş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı bir rapor var sevgili dinleyiciler. Raporun başlığı şu: öğretmenlerin %83'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor Türkiye'de. %83. Eğitim İş 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin 16 bin öğretmenin görüşünü aldığı, öğretmenlerin eğitim çalışanlarının sosyoekonomik durumları ve öğretmenlik meslek kanununa ilişkin bir anket hazırlamış. Rapora göre eğitim çalışanlarının %83'ü toplam aylık hane gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade etmiş. Eğitim çalışanlarının yaklaşık %91'i öğretmenlik meslek kanununun yıllardır talep ettiği kanun hayalinden uzak olduğunu değerlendirirken, %92'si de kariyer imkanı getirmediğini ifade etmiş. İnsan eğiten insan öğretmenler ve biz Türkiye'nin geleceğini eğiten öğretmenlerin %83'ünü yoksulluk sınırının altında yaşatıyoruz bu ülkede sevgili dinleyiciler. Öğretmene verilen kıymet, insan eğiten insana verilen kıymet, dolayısıyla bu ülkenin geleceğine verilen kıymet ortada. Öğretmene vermediğimiz kıymeti kime veriyoruz? Müteahhite. Daha az önce anlattım işte. Milyarlar havada uçuşuyor. Hep aynı firmalar, hep aynı isimler yapıyor. Ne kadar acı değil mi? Tek başına şu tespit bile, yani öğretmenlerin %83'ünün yoksulluk sınırında altında yaşaması bile aslında hepimizin çok böyle utanması gereken bir durum gerçekten de. En çok Milli Eğitim Bakanı'nın utanması gereken bir durum. Ancak Milli Eğitim Bakanı bu konuyla ilgilenmiyor. Hatta öğretmenler, hatta öğretmen olmak için eğitim almış ama atanamayan öğretmenler bu kadar öğretmen açığı varken derdini son derece kibar bir şekilde anlatmaya çalıştığında, bir kadın öğretmen adayı kendisine derdini anlatmaya çalışırken onun karşısında kulağını kaşıyan ve onu dinlemeyen bir Milli Eğitim Bakanımız var. Dolayısıyla öğretmenlerin durumunu, hani şu anda içinde bulundukları durumu çok da belki yadırgamayabiliriz. Ama biz ne yapalım? Biz öğretmenlere soralım. Öğretmen olmak Türkiye'de nasıl bir şey acaba diye öğretmenler yazsınlar bugün. Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Tabii Twitter'da yazmak belki biraz çekince yaratabilir ama öğretmen olmak Twitter'daki konu başlığımız. WhatsApp hattımız üzerinden yazın, en garantisi 0532 172 52 32 0532 172 kafa WhatsApp hattımızın numarası. Buradan yazabilirsiniz sevgili öğretmen dinleyicilerimiz. Türkiye'de öğretmen olmayı bir de sizden dinleyelim bakalım. Nasıl öğretmenlik mesleğini yapıyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz? Bunu merak ediyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. 8'i 4 dakika geçiyor saat. Az önce verdiğimiz ihale haberleri, müteahhit haberleri doğal olarak beraberinde bu şarkıyı getiriyor.
Anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin, canikosu yesin. Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, canikosu yesin.
Canikosu'nun son derece mazhar olduğunu, işini bildiğini örnekleriyle az önce anlattık ama bugün Öğretmenler Günü 24 Kasım ve biz öğretmenlerle ilgili konuşuyoruz. Türkiye'de öğretmen olmak nasıl bir şey acaba diye öğretmenlere soruyoruz. Çünkü öğreniyoruz ki öğretmenlerin Türkiye'de %83'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bir dinleyicimiz diyor ki ülkenin diyor %60'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor diyor. Tabii bu da kötü ama insan eğiten insanların bu durumda yaşıyor olmaları, bu koşullarda çalışıyor olmaları gelecek adına sizi hiç mi endişelendirmiyor? Genel olarak zaten yoksulluk sınırının altında olduğunu, ülkenin durumun ne kadar vahim olduğunu hep konuşuyoruz da bugün öğretmenler günü ya. Öğretmen olmak bu sabahın konusu. Haftanın 5 günü öğretmen olarak görevini ifa etmek, 2 günde hayatı idame edebilmek için pazar yerlerinde tezgah açıp satış yaparak geçimini temin edebilmek demek. Öğretmen olmak demek diyor. İstanbul'dan Selahattin öğretmen göndermiş. Uyku düşman kesiliyor bana. Ek iş yapan öğretmenler, başka işlerde de çalışan öğretmenler. Bir daha olamadık ya. Öğretmen olmak her gün bir saatlik köy yolunu kat ederek okuluna ulaşmak. Bunu yaparken de maaşının 1/8'ini yakıta harcamaktır diyor. Trabzon'dan bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş. Gururuna, yap bir güzellik be, gel kanadı kalbime, dön kavuşalım. 9 sene KPSS ve kontenjan engeline takılıp atanmayı bekledikten sonra atanmış bir öğretmenim. Tatlı tatlı. Grafik resim öğretmeniyim. 7 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Her 24 Kasım'da atanmamış yüzlerce, binlerce öğretmeni düşündüğümde içim burkuluyor, boğazım düğümleniyor. Çünkü ne kadar dışlandıklarını, kırıldıklarını çok iyi biliyorum diyor. Ankara'dan Şeyda öğretmen göndermiş. Öğretmen olmak. İzmir depremine öğrencilerimle sınıfta yakalandık. Çök kapan yapıp sarsıntı durunca kontrollü bir şekilde okul bahçesine çıktık. Çocukları sakinleştirip velilerime iyi olduğumuz mesajını attıktan çok sonra aklıma kendi ailem geldi. Öğretmenlik bir dolu çocuğun annesi, babası, arkadaşı, kardeşi olmak demek. Onun sorumluluğunu taşımak demek diyor bir öğretmen dinleyicimiz. Geri adım attıramıyorsun gururuna. Yap bir güzellik be, gel kanadı kalbime. Dön kavuşalım, hep barışalım. Kumrular gibi yine kollaşalım. Affedelim gitsin, bu ayrılık bitsin. Ücretli vekil öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen derken öğretmen çeşitliliğimiz hamdolsun uzman ve baş öğretmenlikle 5'e çıktı. Ve bu son iki çeşit için aylarca öğretmeni çalıştırıp sonra ilkokul öğrencisinin seviyesinde sorular sordular. Öğretmenlere bakış açıları ve öğretmenleri sıradanlaştırmanın sırf 3600'ü unutturmak ve sus payı olarak 1500-2000 lira fark vermek için daha da gözden çıkarmaları, eğitime, öğretime, öğrenciye ve nesle verdikleri önemi gösteriyor. Her zaman değişmeyen bir kural vardır. Okullar bir öğrencinin ikinci evidir ve öğretmenler fahri anneleri ve babalarıdır. Kısacası her bir birey ülkenin aynasıdır. Bizdeki ayna da maalesef çal çal oyna olayına dönmüş diyor. Adana'dan bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş. Aslında son zamanlarda yaşananları, bu sınavı falan çok net özetlemiş. Yani hiçbir şeyi bilmesek bile şu sınavla yapılan, öğretmenlere yapılan muameleyi, o sorularla yapılan muameleyi düşünün. Baktım ise yok, efendim görünür, bütün insana. Öğretmen olmak tam değerliymiş gibi hissedecekken her fırsatta değeri düşürülmektir. Lisedeyim, yaklaşık 1500 öğrencimiz var. Veli geliyor, çocuğunun adını soyadını söyleyip bir şey soruyor. Sınıfını sorunca bilmiyorum siz tanımıyor musunuz diye kızıyor. Yavrusunu kendisinden daha iyi tanımamı bekliyor. Hele bu uzmanlık sınavı mum dikti resmen. yıllık öğretmenim diyor Ankara'dan Murat öğretmen. İlk defa bu yıl ekonomik krizi bu kadar derinden hissediyoruz. Krediler ek hesapta içeride olmak. Maalesef bunlar belki aşılabilir ama asıl bizi yaralayan mesleki itibarımızın yerle bir olması. Toplum nezdinde saygınlığımızın yok edilmesi ve üstüne üstlük kariyer sınavı, meslek kanunu deyip bizleri kendi içimizde ayrıştırmak gerçekten çok üzücü. Ne diyelim, her şeye rağmen umudumuzu kaybetmemeye ve güneşli günler göreceğimiz günlerin geleceğine olan inancımız bizi hayata bağlıyor. Biz Fakir Baykurt'un dediği gibi öğretmen yalvarmaz, boyun eğmez, ders verir diyoruz. Bitlis'te eşimle birlikte öğretmen olarak çalışıyoruz. Öğretmenlik güzel bir meslek aslında ama eğitime verilmeyen değer, liyakatsiz yöneticiler ve köy okullarının sahipsiz oluşu bizi çok yıpratıyor demiş. Bir başka öğretmen dinleyicimiz, öğretmen olmak, bu sabah öğretmenlerin sesine kulak veriyoruz. Öğretmen dinleyicilerimize soruyoruz. Onlardan öğretmenler gününde öğretmenliğin, Türkiye'de öğretmen olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Dertlerini, sıkıntılarını öğrenmeye çalışıyoruz.
Benden çok düşünüyor, uçurup uçurup göklerde.
Öğretmen olmak, giderleri karşılamak için okuldan sonra ek iş yapmak, akşam 11'den önce eve gelememek, akşama kadar başka çocuklar için kendini feda ederken çocuğunun büyüdüğünü görememek demek. Çocuğunun hastalığı için devlet hastanesinde randevu bulamadığın için özel hastanelere muhtaç kalmak ve bir aylık maaşının yarısını tek bir muayene için ve testler için hastaneye vermek, sonra da ay sonu nasıl gelecek diye düşünmek demek. Kısaca öğretmen olmak geçim derdine düşmek demek diyor İstanbul'dan Murat öğretmen göndermiş. Yıllık öğretmenim, her yıl artan bir hızla itibarsızlaştırıldık. Bir bakan çıktı, velinin canını sıkanın canını sıkarım dedi ve veli patronumuz oldu. Başka bir bakan, öğrenciye saçını kes diyen müdürün saçını keserim dedi, öğrenci patronumuz oldu. Bir bakan çıktı, teneffüsler çıkınca günde 2,5 saat çalışıyorlar, hala ağlıyorlar dedi. Ziya Selçuk, milli eğitimin en büyük yükü öğretmen maaşları dedi. Kez dünyaya gelsem bininde de öğretmen olmak isterim ama Türkiye'de değil diyor öğretmen dinleyicimiz. Türkiye'de öğretmen olmak ne yazık ki sürekli mobbinge maruz kalmak demek. En tepeden başlayan zincirleme bir mobbing var. Sorunlarımızı dile getirdiğimiz zaman dalga geçer gibi cevaplar veren, kendi sorumluluğunu yerine getirmeyip onu da öğretmene yükleyen, tepedekilerden duyduklarını ezberlemiş sözde idealist idareciler var. Onlara rağmen bir yazılı okuduğumuzda ağzınızdan çıkan hikayeleştirdiğiniz bir şeyi o kağıda yazmış bir öğrenci görünce İçiniz ısınır. İşte bu mesleğe mobbinge rağmen öğrenciler sayesinde içimiz ısındıkça devam edebiliyoruz. Verdiğiniz emeğin karşılığını görünce o sizi tatmin ediyor. Başka ne olabilir ki zaten? Öğretmen olmak ay sonunda kredi kartlarını nasıl ödeyeceğini düşünmektir diyor. Bir meslek lisesi öğretmeni dinleyicimiz göndermiş. Öğretmen olmak her ayın 15'inde çay parası toplamak ve su içmek için öğle arasında markete gitmek demek.
Epeydir emekli şu kalbim, müziksiz sinfoni.
Türkiye'de öğretmen olmak maddi boyutu bir yana mesleki doyum açısından da sıkıntılı. Sabah 7'de başlayıp akşam 19.30'a kadar devam eden dersler, ortalama 36 ila 40 kişilik sınıflar ve öğretmenden beklenen şey sadece öğrencileri 40 dakika sınıfta tutması. İnanın bu ülkede öğretmenin adı yok diyor. Kayseri'den 24 yıllık bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş.
Savur şunun omzumda.
sevenler neler yaşıyorsunuz? Twitter üzerinden yazmak sorun olabilir. WhatsApp'tan yazın, ne acı bir söz. Daha kötü ne olabilir demiş bir dinleyicimiz. Öyle ama işte bu bir gerçek. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajları okurken bazı öğretmen dinleyicilerimiz isimlerini yazıyorlar. Ben isimlerini biraz böyle değiştirerek ya da onları koruyarak okuyorum. Hatta bazılarını hiç okumuyorum. Ne olur ne olmaz başları derde girer diye. Araştırırlar, bulurlar mı o şehirde acaba falan diye düşünüyorum, biliyor musunuz?
Dur çekip gidelim güzel sahne. Güneşi bile kavurur.
Daha dün Rütük cezası tebliğ edilmiş biri olarak. Yoğurdu yemesini çok iyi biliyorum, merak etmeyin siz. Sizi de koruyorum yani.
Göklerde ip atlarım, ezar seni olurum, yaşadığın İstanbul'un.
Türkiye'de öğretmen olmak 10 bin lira maaş alıp 8 bin lira ev kirası vermektir. Haline hep şükretmesi beklenen, 3 ay tatil yaptığı düşünülen, 7 gün 24 saat telefonun başında veli ve öğrenci mesajlarını cevaplaması beklenen, öyle değersizleştirilmiş bir zümredir ki inanın mesleğimi söylerken utanır hale geldim artık.
Fondan astori çekip gidiyor.
Diyor Derya, öğretmen göndermiş.
Güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün. Müdavimi olunur saçını savuruşunun. Omzumda kanatlarım, göklerde ip atlarım.
Selçuk Eğitim Fakültesinden mezun olurken hocamız rahmetli Profesör Doktor Durmuş Yılmaz şöyle demişti. Şimdi hepiniz buradan öğretmen olarak mezun oldunuz. Ülkemizin şartlarından dolayı belki birçoğunuz atanamayıp mesleğinizi yapamayacaksınız. Ama üzülmeyin çocuklarım, unutmayın. İnşaatta da çalışsanız, bankacı da olsanız öğretmen diye anılacaksınız demişti. Türkiye'de öğretmen olmak böyle bir şey işte. Mezun olurken size böyle diyorlar öğretmenler. Düşünün yani Türkiye'de öğretmen olmayı böyle tarif ediyorlar mezun ederken hocalar. Özel bir eğitim kurumunda dershanede kimya öğretmeniyim. Öğretmenim diyorum ama sadece kendi kendime diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı kartımız olmadığı için hiçbir yerde öğretmen sayılmıyoruz. Neredeyse hiçbir özlük hakkımız yok. Devletimiz de sağ olsun hiçbir adım atmıyor.
Herkes ayrı diyor, canımı sıkıyor. Neler çektiğimi bir Allah biliyor. Ayrıl demek kolay.
Sınıf öğretmeniyim. Öğretmenlerimize şu anda çiçek dağıtıyorum. Bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun diye Çağlar öğretmen mesaj göndermiş. Şimdi tabi bu arada birçok dinleyicimizden öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan mesajlar da geliyor. Şüphesiz bugün okullarda öğrenciler, veliler öğretmenlerine hediyeler verecekler, sürprizler yapacaklar. Ama veliler de öğrenciler de bilsinler öğretmenlerinin nasıl mesleklerini yaptıklarını, ne hissettiklerini, ne düşündüklerini, değil mi? Öğretmen olmak çocuklarının asla öğretmen olmamasını istemektir maalesef demiş bir öğretmen. Başkalarının çocuklarını okuturken acaba kendi çocuklarımızı okutabilecek miyiz korkusudur Türkiye'de öğretmen olmak. Üniversitede oğlum var, dersten derse koşuyorum diyor. Erkan öğretmen göndermiş. Öğretmen olmak 4 kişi toplanarak tek arabayla görev yerine gitmektir. Eryaman'dan Kazan'a giden öğretmen dinleyicilerimiz göndermiş ki onlar gibi çok öğretmen dinleyicim var benim. Şehir merkezinde yaşayan, köy okullarına, ilçe okullarına göreve giden, arabada birlikte seyahat eden ve beni dinleyen o kadar çok yol arkadaşım var ki. Türkiye'de öğretmen olmak, öğretmen olmak için eğitim almak ama atanamadığın için sanayide lastik tamircisinde çalışmak diyor Manisa'dan Ömer.
Bilesin, bu hayat benim mi yoksa ellerin mi? Allah kime ne? Hatta kime ne?
10 yıllık özel sektör öğretmeniyim. Türkiye'de öğretmen olmak zorken özel sektör öğretmeni olmak 80-100 binlik kolejlerde hiçbir sosyal hakkın olmadan asgari ücretin 2000 lira fazlasına çalışmaktır. Bizler ücretli işçileriz, çok yazık. Resmi tatiller dahil haftada 50 saat çalışmaktır diyor özel okulda öğretmenlik yapan bir dinleyicimiz. Kasım Öğretmenler Günü'nün sabahındayız. Öğretmen olmak bu sabahın konusunun başlığı. Türkiye'de öğretmen olmak nasıl bir şey acaba diye öğretmenlere soruyoruz. Bu sabah onlardan gelen mesajlara yer veriyoruz. Sadece bir ara verelim. Reklamlardan sonra buradayız. Bu arada yazmak isteyen öğretmen dinleyicilerimiz için WhatsApp hattımızın numarasını hatırlatalım. 0532 172 52 32 WhatsApp hattımız. Reklamlardan sonra buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün sabahındayız. Ve öğretmen olmak konu başlığımız. Soruyoruz dinleyicilerimize, öğretmen dinleyicilerimize. Öğretmen olmanın nasıl bir şey olduğunu diye. Bu arada İstanbul'da bizi dinleyen, radyosunu yeni açan öğretmenlerimize böyle küçük birer Öğretmenler Günü hediyemiz de var. Akşam 8'e kadar Osman Bey Ramada Plaza Otel'in girişindeki kafeye gidip Nihat'ın selamı var der ve öğretmen kimliğinizi gösterirseniz dilediğiniz kahveyi ücretsiz alabilirsiniz. Rumeli Hisarı tarafına giderseniz Rumeli Hisarı Kale Kafe'de de yine bugün öğretmenlere ücretsiz kahve var. Orada da benim selamımı söyleyin. Türkiye'sinde para için yapılmayacak tek meslek öğretmenliktir. Kim ki vatanı ve milleti için bu mesleği yapıyorsa işte gerçek cennet onlarındır ve onların Öğretmenler Günü kutlu olsun diyor bir öğretmen dinleyicimiz. Mesleğin 28. yılındayım. Bizim ülkemizde ancak mesleğine aşıksan, insan sevgin varsa yapabilirsin. Buna rağmen çantamı alıp çıkasım geliyor bazen. Siz sadece ekran yüzü olduğu için bakanın davranışlarını görüyorsunuz. Biz aynı bakışta idarecileri ve veli profilleriyle karşı karşıyayız aynı zamanda. Gizli mobbing yaşıyoruz. Ömrümce bu işi yaparım. İşim sadece çocuklarla olsa, eşim özel sektörde olduğu için bir şekilde dengeyi tutturabildik maddi açıdan ama maddiyatın ötesi gerçekten çok kötü durumda diyor bir öğretmen dinleyicimiz. Düşünmeden hareket etme. Öğretmen olmak kör kurşunlara, roketlere hedef olmak demektir. Minik eller üşümesin diye soba yakarken yanarak ölmek demektir. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum diyor. Manisa'dan Ozan öğretmen göndermiş. İstersen kollarında eskisi gibi sevişelim beraber dünyamıza. İyi nesiller yetiştirmek için öğretmen olarak mezun olan ancak iyi yetiştirilmemiş insanların peşinde koşan öğretmen polisleri de unutmayalım diyor. Sakın onlara uyma. Atanamamış ve polis olmuş bir öğretmen dinleyicimiz. Eşim 17 yıllık matematik öğretmeni. Özel sektörde teklif ettikleri para aylık 5000 lira. O yüzden öğretmenlik yapmayı bıraktı, fabrikada işçi olarak çalışıyor şu anda diyor dinleyicimiz. Seni, 160 atama kontenjanı olan bir branşta 44. olup mülakatta elenmektir öğretmen olmak. Kayseri'den Yakup öğretmen, özel kurs merkezinde öğretmenlik yapıyorum şimdi ben de o yüzden diyor. Bir de mülakat durumu var değil mi sizde? 18. yılını çalışan sınıf öğretmeniyim. Feodalitenin hala hakim olduğu bir köyde çalışıp öğrencilerimize, velilerimize okumanın gerekliliğini, onurunu, kutsallığını anlatırken hoca okuyup da senin gibi fakir sefil mi olsun çocuk diyen velime karşılık veremeden utanca boğulup incinmektir öğretmenlik diyor. Serkan öğretmen göndermiş.
Geveriyormuş, geveriyormuş, vallahi billahi. Oldu olacak, sır ver şimdi. Malum olacak, sonumuz belli. Senin olacak, bu kızın kalbi. Bekliyorum.
Çayını, çorbanı, ekmeğini yanında götürmektir. Hele bir de köyde öğretmensen gelen mis gibi sıcacık ekmeği yemektir. Bugün ayrı bir güzel giyinmektir diyor. İzmir'den Ebru öğretmen göndermiş. Olmak 22 senedir bu şartlarda bile elinden geleni fazla fazla yaptığın, öğreteceğim, fayda sağlayacağım diye kendini paraladığın halde hala acaba yeterli mi, oldu mu, oluyor mu diye kendini sorgulamaktır. Tıpkı anneliğimizi de durmadan sorguladığımız gibi diyor bir öğretmen dinleyicimiz.
Her günün akşamında el pençe divan.
Türkiye'de öğretmen olmak, sabah ücretli öğretmen olmak, öğlen anne, ev hanımı olmak, akşam kendi alanına atanabilmek, gerçek öğretmen olmak için KPSS kursuna gidip öğrenci olmak. Hem de 18 yıldır bu düzende çabalayarak. Öğretmen olmak ancak 18 yaşın gözü karalığıyla ne ile karşılaşacağını bilmeden tercih edilebilecek meslek. 40 yaşında meslekte geçen 18 yılın sonunda içim sızlayarak üniversite sınavına giren öğrencilerime siz öğretmen olmayın mümkünse demektir. Eda öğretmen göndermiş. Türkiye'de öğretmen olmak içine içine ağlamayı öğrenmektir diyor. Ayşe öğretmen Denizli'den göndermiş. Öğretmenlik herkesin çocuğunun mükemmel olduğu bir dünyada yaşamaktır. Ne olursa olsun her zaman güçlü durmaktır. Eve iş götürmektir. Sürekli faranjitle boğuşmaktır. Sevmeden yapamayacağınız yegane meslektir. Sürekli mutluluk maskesiyle dolaşmaktır. Politikacıların eline bırakılmaması gereken bir meslektir diyor. Eyüp öğretmen göndermiş.
Aklım benim başımda değildi, yanında değildi yalan. Demir atmış canımıza değmiş, merhamet yok burada. Seni seviyor.
Binlerce öğretmen dinleyicimizden mesajlar geliyor biliyor musunuz? Şu anda görmeniz lazım önümdeki ekranı ama hepsini okuyabilmek tabii mümkün değil. Ben reklam arasında yayında okuyamadıklarımı okuyorum. Yani böyle boğazım düğüm düğüm oluyor bazı mesajlar karşısında. Tek söyleyebildiğim, tek yapabildiğim buradan yaş ayrımı yapmadan bizi dinleyen şu andaki bütün öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Yani hakikaten o kadar aslında önemli bir iş yapıyorsunuz. Bu ülkenin, hatta bu dünyanın geleceği için bir iş yapıyorsunuz. Da şunun farkına bu memleketi yönetenler varmıyorlar ya, varamıyorlar ya. O yüzden biz bu haldeyiz genel olarak aslında, biliyor musunuz? Ve ne zaman farkına varılacak? Ondan sonra, epey uzun bir süre sonra her şey düzelecek. Öğretmenlere gerçekten hak ettikleri kıymet verildikten sonra her şey düzelmeye başlayacak. Biraz bizi eğlendirecek şeylerden bahsedelim. İstanbul'da İstanbul Komedi Festivali devam ediyor. Haberiniz var mı? 5. yılında Maximum Kart ana sponsorluğunda bir ay boyunca İstanbul'da her yerde birçok etkinlik gerçekleşiyor. BKM organizasyonuyla bu yıl 5.'si düzenleniyor. 11 Kasım 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Komedi Festivali, komedinin yıldız ve usta isimlerini ağırlamaya, şehri yeniden kahkahalarla donatmaya hazırlanıyor. Ve bu etkinlikleri İş Bankası kartlarına %10, Maximize Black ve Previa Black'te %20 indirimle alabiliyorsunuz. Biletleri Biletix'te, biletler satışta. Demet Akbağ, Fatih Terim, Gani Müjde, Berfu Eser Yenenler, Rus komedyen Deniz Simirnov, Oya Başar ve Begüm Birgören, Dinçer Güner, Meltem Parlak ve daha böyle birçok isim bu Komedi Festivali, İstanbul Komedi Festivali kapsamında sahne alıyorlar. İstanbul'un dört bir yanında, dediğim gibi biletleri de Biletix'ten temin edebiliyorsunuz. İstanbul'da kültür sanat adına başka neler var? Bir de onlara bakalım.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
İstanbul Kitapçısı etkinlikleri devam ediyor. İş çıkışı müzik etkinliği var mesela. Yarın akşam saat 18.30'da iş çıkışı müzikte sahne bu hafta genç sanatçı Beliz'in olacak. Yarın akşam 18.30'da İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde Beliz'in dinletisini siz de ücretsiz olarak izleyebilir, dinleyebilirsiniz. 26 Kasım'da saat 15'te Kitap Kulübü toplanıyor yine. Kitaplar üzerine konuşmak, yorumlamak, kimi zaman üzerine tartışmak isteyenler için 26 Kasım'da saat 15'te Kitap Kulübü gerçekleşiyor. Ayça Derin Karabulut moderatörlüğü yapıyor ve Kitap Kulübü'nün bu haftaki konuğu yazar Aylin Balboa oluyor. Çok keyifli bir sohbet olacağına ben eminim. Ve bizi dinleyen öğretmenler için de hatırlatalım bir kez daha. İstanbul Kitapçısı'nda Öğretmenler Günü indirimleri devam ediyor. İstanbul Kitapçısı şubelerinde 27 Kasım'a kadar seçili kitaplarda %25 indirim var. Ayrıca 27 Kasım'a kadar yine Kültür AŞ'ye bağlı Minyatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı biletleri öğretmenlerin birinci derece yakınlarına da indirimli olacak. Buraları ziyaret edecekseniz, yakınınızı yanınızda götüreceğiniz bir misafirinize de yine indirimli bilet alabileceksiniz. Sevgili öğretmen dinleyicilerimiz, bunu da hatırlatmış olalım ve bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Tatlı bir düş içinde bir yere bir göğe bakardık. Gönlümüz kuş gibiydi dostlar, dünyaya kanat açardık. Tutsak değildik zamana, başına buyruk yaşardık. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyüdü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemezsek de geriye, ardından koştuğumuz o zamandı.
Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda, 24 Kasım Perşembe gününün sabahında, Öğretmenler Günü'nün sabahındayız. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlerin sesine bu sabah kulak verdik ve öğretmen olmanın Türkiye'de nasıl bir şey olduğunu sorduk. Dediğim gibi binlerce mesaj geldi. Öğretmen dinleyicilerimizden bir bölümünü yayında okuyabildik ama okuduklarımız hepimizin, tahmin ediyorum, içine dokunmuştur. Ayrımsız tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum bir kez daha. Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bir mesaj daha, son bir mesaj daha okuyacağım. Songül öğretmenin gönderdiği mesajı okuyacağım. Öğretmen olmak, ders verdiğim turizm çalışanlarına sormaları üzerine maaşımı söylediğimde, "Hocam biz bu parayı bir günde dükkana sokmayı başardığımız turist için alıyoruz. Gelin sizi bizim kuyumcuda hanutçu yapalım," demelerini duymaktır. Ben mi? Ben hala öğretmenim. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun diyor Songül öğretmen. Gerçekten öğretmen olmanın kutlanabileceği günler dileyerek mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Birazdan Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.